Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumundan, Üsküdar camilerinden ve Galata Kulesi'nden bahsedeceğiz. Bu münasebetle de Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'e, tarihçi yazar Profesör Doktor İlber Ortaylı'ya, kültür tarihçisi yazar Dursun Gürle'ye ve Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Satan'a kulak vereceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Önemli kültür etkinliklerine imza atan Üsküdar Belediyesi, 8-9 Kasım tarihlerinde eski Diyanet İşleri Başkanlarından değerli alim merhum Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumu düzenledi. İstanbul Müftülüğü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Üsküdar Belediyesi'nin işbirliğiyle İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve çok sayıda akademisyenin tebliğ sunduğu sempozyumun açılışına Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. Görmez, açılış konuşmasında iki başkanımız var ki bütün başkanlarımızın da hocasıdır. Birisi Ahmet Hamdi Akseki, birisi de Ömer Nasuhi Bilmen. Bu iki hocamız sadece başkanlık, müftülük yapmadılar. Bunlar aynı zamanda bu milletin en zor zamanlarında milletin çocuklarının ilim konusunda, dini bilgileri konusunda kaynakları oldular, dedi. Görmez, ezanın ve namazdaki Kur'an-ı Kerim kıraatinin Türkçe okunması için kendisine iletilen mektuba Ömer Nasuhi Bilmen'in verdiği cesur cevabı hatırlattı.
Sözlerimin başında bugün bir ilim şöleniyle yad ettiğimiz Ömer Nasuhi Bilmen hocamızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Anadolu topraklarını vatan edindiğimiz günden bugüne, bu toprakların dini hayatına, manevi hayatına hizmet eden, bizlere doğru yolu gösteren, bizlere ilmin kaynağı olmuş bütün büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Hazreti İbrahim'in Kur'an'da bir duaları arasına geçen küçük bir duası vardır. Başka peygamberlerin de dilinden bize nakledilir. وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ Çok manalı bir ayettir. Bir tercümesi, Allah'ım benden sonra başkaları tarafından hep sıdk ile, hayır ile yad edileyim. Cenab-ı Hak hepimizi hayırla yad edecek işlerde muvaffak eylesin. Bugün hayırla yad etmek, lisan-ı sıdk ile yad etmek üzere Ömer Nasuhi Bilmen hocamız ile ilgili yapılan bu toplantıyı tertip eden yine sözlerin başında öncelikle İstanbul Müftülüğümüzü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ve Sayın Dekanımızı ve bu hizmetlerin hepsini himaye etmekten asla çekinmeyen değerli belediye başkanımıza ben huzurunuza teşekkür etmeyi yerine getirmesi gereken bir vazife addediyorum. Yine dua kabilinden sözlerimin başında gerçekten İslam toplumları ve dini mübini İslam tarihin en zor süreçlerinden geçiyor. Yüce Rabbimiz bu vesileyle bütün alemi İslam'a yeniden vahdet şuuru, ümmet bilinci lütfetsin. Ve ikinci kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı işgalcilerin istilasından bir an önce kurtarmayı bütün ümmeti İslam'a nasip etsin. Amin. İki başkanımız var ki bütün başkanların da hocasıdır. Birisi Ahmet Hamdi Akseki, birisi de Ömer Nasuhi Bilmen. Biz itikadımızı onlardan öğrendik. Biz ibadetlerimizi onlardan öğrendik. Biz ahlakımızı Onlardan öğrendik. Birisi Ahmet Hamdi Akseki'dir, birisi de Ömer Nasuhi Bilmen'dir. Bu elbette diğer hocalarımızın da bu noktada payı olmadığı anlamına gelmez. Ancak hakikat odur ki bu iki hocamız sadece başkanlık yapmadılar, sadece müftülük yapmadılar. Bunlar aynı zamanda bu milletin en zor zamanlarında milletin çocuklarının ilim konusunda, dini bilgi konusunda kaynakları oldular. Sadece Ömer Nasuhi Hoca'dan milyonlarca insan itikadını onun eserlerinden öğrenmiştir. Milyonlarca insan nasıl namaz kılacağını, nasıl oruç tutacağını ondan öğrenmiştir. Milyonlarca insan İslam'ın güzel ahlakını onun kitaplarından teneffüs ederek öğrenmiştir. Kendisi nasıl savunma vermiş, ne tür cezalara çarptırmışlar, ne tür sıkıntılar çekmişler. Resmi yazılar üzerinden bunların tamamını görmek mümkün değil. Ama resmi yazıları dahi incelediğinizde sadece Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın dosyasında önce Milli Birlik Komitesi'ne, sonra Cumhurbaşkanlığı'na ve oradan da Diyanet İşleri Başkanlığı'na gelen şikayetleri dikkate aldığımızda, yani ne tür çileler çektiklerini zaten siz o dosyalardan öğrenebiliyorsunuz. 9 aylık bir Diyanet İşleri Başkanlığı hayatı vardır. Bu 9 ay içerisinde 2 büyük defter, oralardan da edindiğim bazı hususlar var. Sizinle onları paylaşmak istiyorum. Ezanın ve namazdaki Kur'an-ı Kerim kıraatinin Türkçe okutturulması hakkında Salihli'den Avukat Ahmet Aktürer tarafından Orgeneral Sayın Cemal Gürsel'e hitaben yazılıp 27.1960, yani 6. ayda başkan oluyor, 7. ayda bu konudaki talepler akmaya başlıyor, yaz gelmeye başlıyor. 4240 sayılı derkenarla yüksek başkanlığa havale, yüksek başkanlık dediği Milli Birlik Komitesi ve Berai Tetkik Kurulumuza havale buyurulan ilişik mektup mütalaa olunmuştur. Şimdi cevap veriyor. Ben mektubun tamamını okumuyorum ama mektup diyor ki milletten gelen çok büyük bir talep var. Ezan yeniden değiştirilsin, Türkçeleştirilsin ve camide de ibadetler yeniden Türkçe yapılsın deniliyor. Buna karşı yazılan, verilen cevap aynen şöyledir. Bir paragrafını okuyacağım sadece. Ezan sadece bir ilan değil, Peygamberimiz tarafından takrir buyurulmuş olan hususi lafızlarla namaz vakitlerinin girdiğini bildiren kitap, sünnet ve icma ile sabit dini bir ilam ve ilandır. İlam ve ilandır. Peygamberimiz devrinden itibaren her devirde ve her yerde bütün Müslümanlar tarafından aynı lafızlarla okuna gelmiş olan ezanı hususi lafızlarından başkasıyla okutmaya kalkışmak, Peygamberimizden, ashabından ve 400 milyonluk İslam camiasından ayrılmak demektir ki, kalbinde uhrevi mesuliyet hissi taşıyan hiçbir Müslümanın buna cüret ve cesaret edebileceğine ihtimal verilemez.
Söz kültür etkinliklerinden açılmışken iki sempozyumun, bir televizyon programının ve bir konferansın duyurusunu da yapalım. Edebiyat tarihçisi, yazar, şair, merhum Nihat Sami Banarlı vefatının 40. yılı münasebetiyle 18 Kasım Salı günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda düzenlenecek bir sempozyumla anılacak. Açılış programı saat 9.30'da başlayacak. İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yunus Söylet ile Dekan Profesör Doktor Mustafa Özkan'ın açılış konuşmalarını yapacağı sempozyum, Nihat Sami Banarlı'nın hayatını özetleyen kısa bir belgeselin gösterilmesinin ardından 5 oturum halinde gerçekleştirilecek. Sadece Üsküdarlıların değil, Üsküdar'ın Osmanlı döneminden beri bütün Türkiye için taşıdığı önemi bilen hiç kimsenin kayıtsız kalamayacağını düşündüğümüz bir sempozyum duyurusu var sırada. 8. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyum 21-23 Kasım tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve Çamlıca Sabahattin Zaim Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Duyurularımıza devam edeceğiz ama önce söz Üsküdar'dan açılmışken Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın Üsküdar'da halk arasında Kuşkonmaz Camisi olarak ana geldiği Şemsi Ahmet Paşa Camisi ve Külliyesi hakkında verdiği bilgilere kulak verelim. Profesör Ortaylı bu münasebetle Şemsi Ahmet Paşa'nın rüşvetçi olduğu iddiasının uydurma olduğunu da belirtiyor. Ortaylı bu küçük caminin mimarı Mimar Sinan'ın büyük ebatlı olarak düşünülebilecek yapıların minyatürlerini yapmayı seven bir mimar olduğunu, Kuşkonmaz Camisi'nin de bunların başında geldiğini kaydediyor. Rum Mehmet Paşa Camisi'nden, Ayazma Camisi'nden, Mihrimah Sultan Camisi'nden, Nurbanu Sultan Camisi'nden de bahseden Ortaylı, Fatih Sultan Mehmed'in ulema ve vüzeranın muhalefetine rağmen kuşatmadan vazgeçmeyip İstanbul'u bu kararlılığıyla fethettiğini de hatırlatıyor. Demek ki danışmanlar da bazen yanılabiliyorlarmış. Ülkenin ikbali için inatçı ve kararlı liderler de olmalıymış. Tarih zaman zaman gerçekten de tekerrür ediyor.
Üsküdar sahilinde oldukça ilginç, güzel görünümlü bir cami vardır. Tam kıyıdadır. Ve Üsküdar kıyısında her zaman için rüzgar kuvvetli olduğundan burada hakikaten rüzgarın estiği bu caminin kubbesine ve minarelerine kuş konmaz. O yüzden halk Kuşkonmaz Camii adını verir. Gerçekte caminin banii Kızıl Yağlı Şemsi Ahmet Paşa'dır. Şemsi Ahmet Paşa Candaroğulları hanedanındandır ve 3. Murat Devri vezirlerindendir. Tarihimizde ve tarih yazıcılığımızda kendisi için çok haksız ibareler de kullanılır. Osmanlı'nın rakibi olan bir hanedandan geldiği ve hanedanının hakimiyetine son veren Osmanlı'ya düşman olduğu için alttan alta rüşvet mekanizmasını getirmiş ve ahlakı bozmuştur denir. Halbuki bu doğru değildir. Bunun tespit edildiğini de söylemek mümkün değildir. Şemsi Ahmet Paşa 1580 yılında ölmüştür. Ve tarihin de gösterdiği gibi bu sempatik camiyi büyük mimarımıza yaptırmıştır. Koca Mimar Sinan'ın küçük bir camidir. Bu küçük caminin minyatür yapının ancak mimarın keskin gözüne uygun bir yapısı vardır. Minaresiyle kubbesi, o kubbenin yanındaki çeyrek kubbeler, o çeyrek kubbelerin altında hemen uzanan duvarlar ve girevak, girişte son cemaat mahalli ve etrafında yer alan L şeklindeki medrese ve caminin hemen bitişiğinde paşanın türbesi. Paşa caminin tamamlandığını göremeden vefat etmiştir ve buraya gömülmüştür. Kuşkonmaz Camii'nin 20. asırda önemli yıkımlar, daha doğrusu tahribat gördüğü açıktır. Bunu zaman yapmıştır. Ve o yüzden de ilk önce Atatürk'ün emriyle ancak 1940'larda gerçekleştirilen bir tamirat, arkasından 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan restorasyonlarla cami bugüne kadar gelebilmiştir. Mimar Sinan büyük ebatla düşünülecek şeylerin minyatürünü yapmayı seven bir mimardır. Şemsi Ahmet Paşa Camii, yani halkın deyimiyle Kuşkonmaz Camii de bunların başında gelir. Üsküdar'da 3 cami, yani 15. asırdan kalma ve geç paleologlar devrini andıran mimarisiyle Rum Mehmet Paşa, ki Fatih'in vezirlerinden Rum Mehmet Paşa da aslında bir paleolog prensidir. Ve biraz ötede panoramaya ve bütün Üsküdar'a hakim yapısıyla halen yükselen binalara meydan okuyan Ayazma Camii 3. Mustafa'nın eseri bir bütün teşkil ederler. Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi'nde o vakitler bir Darül Hadis vardı. Bugün bu medrese bu nedenle bir çocuk kitaplığı olarak kullanılmaktadır. Şemsi Ahmet Paşa'nın Şam Beylerbeyliği, Hicaz yollarına nizaret ve bunun gibi daha bazı ağır görevler yerine getirdiği bilinmektedir. Bu ailede kendi iki oğlu ve kardeşleri yararlılıklar göstermiştir. Ansel kendisiyle ilgili bir anekdot da şudur. Eski klasik dönemde yani 16. 17. hatta 18. devirde Osmanlı'nın sefaret heyetleri büyük tantanayla sağa sola gider. Aynı şekilde İran ve Avusturya gibi büyük devletlerin sefaret heyetleri de aynı tantanayla gelirdi. Bu tantanalı sefaret heyetlerini İstanbul halkı zevkle seyrederdi. Ama bir de Anadolu ve Rumeli'ye sorun. Onlar bu kalabalık heyetlerin yemeğini sağlamak zorundaydılar. İlave bir vergi konusuydu. Bu yüzden bazen şikayetler de olurdu. Bir gün hepimizin bildiği gibi 3. Murat devrinde Mirza Kuluhan, ki tabii İran'ı Türkmenler yönettiği için Mirza da Türkçeyi çok iyi biliyor, İran sefaret heyetinin başında geldi. O gün ve bugün İran'la Türkiye arasında bir rekabet söz konusuydu. Şemsi Ahmet Paşa da yanındaki Yeniçeri garnizonu, solaklar ve peyklerin padişah adına gayet süslü murassa tüyleri ve kıyafetleriyle heyeti karşıladı. Bu tantana Mirza Kuluhan'ı biraz üzdü. Çünkü kendi tantanası görünmemişti. Nedir o, düğün alayına mı gidiyorlar dedi. Beli Sultan'ın çaldırandan gelin getirirler diye tarihi bir vakaya istinaden uzun dilini o da kullandı. Şemsi Ahmet Paşa'nın Gelibolulu Mustafa Ali, yani tarihçilerimizden Kunhül Ahbar yazarı ve Nushatü's Selatin gibi eserlerin yazarı tarafından maalesef tarih yazımında karalandığı görülebilir. Bunu ilerideki tarih tetkiklerinin inceliğine bırakıyoruz. Üsküdar sahilindeki Şemsi Paşa Camii ile sahilin hemen gerisinde yüksekteki Rum Mehmet Paşa Camii aslında iki mahalleyi meydana getirirler. Bu yapının üzerinde biraz durarak Şemsi Paşa Camii faslını kapatalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde şehir gerçekten harap haldeydi. Ve bu harabet sadece 1453'teki fetih ve nüfusun azalmasıyla ilgili olmayıp 1204'teki Haçlı istilasından kalmadır. Şehirdeki kiliseler, hamamlar, başka bazı eserler ve manastırlar önemli tahribat içindeydi. Tabii çarşılar ve liman arkasındaki depolar gibi tesislerdi. Bu harap şehirde nüfusun iskan edilmesi, hiç değilse sur içi mıntıkanın doldurulması gerekirdi. Bu usul 17. asra kadar devam etmiştir. Bir paşaya, bir vezire padişah cami yapması emrini verdiğinde ona belirli bir mahalli kısmı da devrediyordu. Ve caminin etrafında tıpkı İshak Paşa Camii'nde olduğu gibi, tıpkı meşhur Mahmut Paşa Camii'nde olduğu gibi, Koca Mustafa Paşa'da olduğu gibi caminin etrafında hamam, medrese ve vakıfları meydana getiren dükkanlar ve hatta burası çok boşça bir arazi ise ki, yani bugünkü Aksaray ekseninin batısında kalan bölgede bu böyleydi, bazı bostanlar bile vakfa dahil olurdu. Şemsi Paşa'nın etrafında da bir Şemsi Paşa bostanı vardı. Bu da caminin vakfından ve varidatından sayılırdı. İşte bu Şemsi Paşa bostanı denen sokak ve Şemsi Paşa caddesi arasındaki arazi Rum Mehmet Paşa'ya aittir. Rum Mehmet Paşa Camii Şemsi Paşa'dan tamam bir asır evvel yapılmıştır ve aynı esas üzeredir. Şemsi Paşa'nın Üsküdar'a bir refah getirdiğine hiç şüphe yoktur. Nitekim Mihrimah Sultan Camii ve daha yukarıdaki Nurbanu Sultan Camii ve Şemsi Paşa Camii'nin kendisiyle birlikte Üsküdar'ın iskele kısmı bir faaliyet ve refah kazanmıştır. Unutmayalım, uzakta kalan Nurhabanu Sultan Camii'nin yani eski validenin bazı vakıfları da iskeleye yakındır. Nitekim bu caminin vakfından sayılan çifte kubbeli hamam da, ki bugün çarşı olarak onarılmış ve kullanılıyor, hemen iskelenin civarındadır. Üsküdar iskelesi hem denizden gelişte hem de Anadolu'dan gelen kervanların ilk anda konaklayacakları, hatta alışverişe başlayacakları bir yerdi. Ve bu bölgede bu eserler hiç şüphesiz ki Osmanlı başkentine Asya tarafından, Anadolu'dan gelen kervanlar ve insanları büyülerek şehre davet etmiş. Onların daha ilk anda bu şehrin hayatından ve zenginliğinden ve eserlerinden büyülenmesini sağlamıştır. Osmanlı tarihinin çok önemli bir safhası vardır. 1453'te Büyükşehir fethedildiği zaman devletliler arasında bir kıyım başladı denebilir. Çandarlı Halil Paşa İstanbul kuşatmasının çok uzun süreceğini ve adeta bazı zorlukların orduyu ve padişahı yıpratacağını düşünmüştü. Bu nedenle hem seferin başında hem de kuşatma uzadıkça muhalefetini devam ettirmiştir. Aslında şehir fethedilene kadar ne ulemadan ne de vüzeradan gerekli desteği göremeyen genç padişah kendi inat ve ısrarıyla bu kuşatmayı devam ettirmiş ve şehri almıştı. Aldıktan sonra tabii onu durdurmak mümkün olmadı. İster istemez ulemadan bazıları, kendi Akşemseddin ve Molla Gürani'si hariç, ve vüzeradan birçoğu saflardan elendiler. Aslında neden sırf İstanbul kuşatması sırasındaki batıya yönelik tutum değildi? Padişah artık Osmanlı idaresinin 100-150 senedir veya hiç değilse 50 senedir kabuk bağlamış, iktidarı ele geçirmiş hanedanlar ve gruplardan kurtulmasını istiyordu. Devletin hakimi sadece padişah olmalıydı. Yemek yerken bile tek başına yemek, divanda yalnız oturmak ve nihayet divanı hümayun toplantılarına bile başkanlığı açıktan yüz yüze yapmayıp harem-i hümayundan çıkacağı kafes dediğimiz loncadan toplantıları takip edip icabında müdahale edip dağıtmak gibi protokol adetleri bunun tarafından çıkarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet devleti bundan sonra Çandarlılar gibi aileler değil, doğrudan doğruya devşirme paşalarla götürmek niyetindeydi. Bunlardan bir tanesi Paleolog soyundan gelen Şehit Murat Paşa'dır. İkincisi de Rum Mehmet Paşa'dır. Paleologlar ailesi dedik çok geniş bir sülaledir. İçinde imparator çıkaran kanat olduğu gibi, ki son imparator Konstantin onlardandı ve 1260'tan beri İmparatorluğu Paleolog Hanedanı idare ediyordu. İçlerinden imparatorlar çıktığı gibi sıradan rahipler, sıradan devlet adamları ve hatta köylüler bile çıkıyor. Rum Mehmet Paşa'nın da kesinlikle tespit edilememesine rağmen böyle paleologlardan çıktığı söylenir. Bunun üzerine yapılan yorumların bazı abartmalara konu olduğu gerçektir. Mahmut Paşa, ki kendisi de Rum bir ruhani aileden geliyordu, Anadolu halkını padişaha karşı kayırmıştır. Sürgünden pek hoşlanmayan Karaman, yani bugünkü Konya, Karaman, Aksaray, Niğde halkının İstanbul taraflarına ve Rumeli'ye sürgününü kısmen önlemeye çalışmış ve halk arasında sempati toplamıştır. Padişahı da o kızdırıyordu. Dolayısıyla bir devşirme, ama imtiyazlı bir devşirme de olması onun yerini başkalarının almasına gerektirdi. Rum Mehmet Paşa kabiliyetli bir vezirdi, iyi bir savaşçıydı ve padişahın arzu ve emirlerine körü körüne riayet ederdi. Nitekim öbürlerinin ardından onun vezareti zamanında Anadolu'dan Rumeli'ye ve İstanbul'a nüfus sürgünü gibi pek tatlı olmayan bir iş şiddetle ve süratle uygulandı. Bu tabii Rumeli'nin, yani geniş fütuhat yapılan Rumeli'nin ve İstanbul'un nüfus değişikliğine çok yardımcı olmuştur. 1460'larda o da gözden düştü. 65'te azledildi. İşte o zaman Üsküdar'da camini yaptırmaya karar verdi. Bugün bu caminin mimarı üzerinde münakaşalar devam ediyor. O yüzden ismini veremiyorum. Ama yapımındaki stil, üslup meselesi de münakaşayı devam ettiriyor. Unutmayalım, Üsküdar'ın bir özelliği vardır. 1453'te fethedilen aslında sur içindeki İstanbul'dur. Üsküdar'da 15. asır başlarından beri Türkler oturuyordu ve Osmanlı Devleti'nin tebasından olanlar rahatlıkla buraya gelir, yerleşir, ticaret yapar. Hatta normal zamanda buradan kayya ve takasına bindiği gibi karşı tarafa da geçerdi. Bu nedenledir ki İstanbul'u Türkler fethetmeden çok daha evvel tanımışlar ve bir takım eserler yapılmıştır. 17. asrın siyasi entrikalara hayli karışan fakat ilmi, zarif yaşamı ve zenginliğiyle de ünlü Şeyhülislam'ı Karaçelizade Rum Mehmet Paşa soyundanmış. Şecereler maalesef Avrupa'daki tarihçilerin jeneoloji bilgisine nispetle Osmanlı tarihinin en zayıf noktalarından biridir. Bu nispette maalesef aidiyette çok iyi belgelenemiyor. Ama şurası bir gerçek. Rum Mehmet Paşa şiddet davranışı idaresi nedeniyle hem halkın gözünden hem de bir müddet sonra padişahın gözden çıkardığı devletlilerden olmuş ve idam edilmiştir. Türbesi buradadır. Haziredeki şahideler de hepsi 1475 tarihinden sonrasına aittir ve bize bir fikir vermektedir. 15. asırda bu cami için önemli bir belge daha vardır. Vakai nüvislerin ve tarikat tarihçilerinin de kaydıyla ünlü Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, yani Celvediye Şeyhi, Bursa'daki kadılığından sonra İstanbul'a gelip yerleştiğinde ilk anda bu caminin etrafındaki odalardan 3 veya 4 tanesinde ailesiyle yaşamış, bilahare bugünkü Aziz Mahmud Hüdayi dergahı kurularak oraya geçmiştir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Duyurularımıza devam edelim. Şimdi bir de belgesel duyurumuz var. Mütefekkir yazar merhum Samiha Ayverdi'nin hayatını anlatan bir belgesel, 25 Kasım Salı günü saat 10'da TRT Belgesel kanalında yayınlanacak. Yahya Kemal Beyatlı'nın, Muhtacisen Füyuzuna Eslaf Pendi'nin, Diz Çök Önünde Şimdi Emiri Efendi'nin dediği, Millet Kütüphanesi'nin eski müdürü, kitap aşığı merhum Ali Emiri Efendi için özel bir program düzenleniyor. Kısa adı Eskader olan Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen ve Timaş Kitap Kahve'de 13 Kasım Perşembe günü saat 18'de başlayacak olan programın takdimini kültür tarihçisi Dursun Gürlek yapacak. Programın konuşmacısı ise Millet Kütüphanesi'nin uzun yıllar müdürlüğünü yapmış olan Mehmet Serhan Tayşi. Program saat 18'de ama biz de bu münasebetle merhum Ali Emiri Efendi'yi kültür tarihçisi yazar Dursun Gürlek'ten dinleyerek yad edelim.
Osmanlı'nın son zamanında yetişen Ali Emiri Efendi kültür tarihimizde çok önemli bir isim. Kendisi bir biblioman, kitabiyat bilgini, daha doğrusu kitapların efendisi. Ömür boyu topladığı çok kıymetli eserlerini bu millete bağışlamış bir insandır. Eski büyük zatlardan birisi diyor ki, kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir. İşte Ali Emiri Efendi de tek başına bir millet idi. Çünkü bütün himmetini milleti için harcamıştı. Bu kitabiyat bilgininin çok önemli iki isteği vardı. Birisi ömür boyu topladığı 15 bin ciltlik kitap hazinesini milletine bağışlamak, diğeri de çok sevdiği Fatih Sultan Mehmet'in yanına defnedilmek idi. Nitekim bu iki arzusuna da kavuştu. 1916 yılında Evkaf'a yazdığı dilekçe ile kendisine bir kütüphane tahsis edildi, tarihi bir bina verildi ve Ali Emiri Efendi bütün bu kıymetli eserlerini millete bağışladı. Adına da Millet Kütüphanesi dedirtti. Yani Ali Emiri Kütüphanesi değil de Millet Kütüphanesi ismini verdirdi. Çünkü milletini çok seviyordu. Ömür boyu topladığı bu kitapları, efendim bu değerli eserleri milletine vakfetmişti. Diğer arzusu da yerine geldi. 1924 yılında Şişli'de Fransız Hastanesi'nde vefat edince Gedikpaşa'daki evine getirildi. Sonra Fatih Camii'nde büyük bir kalabalıkla cenaze namazı kılındı ve Fatih Haziresi'ne, kabrine defnedildi. Ali Emiri Efendi birçok tarihçi, edebiyatçı, ilim adamını yetiştiren Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakır tüccarlarından birisiydi. Kumaş ticaretiyle iştigal ediyordu. Genç Ali Emiri de böyle ticaret adamı olarak yetiştirmek istiyordu. Diyarbakır efendim Bağdat arasında kervanlar çalıştıran bu zat, ticaret erbabı olan babası, Ali Emiri de tabii kumaş mağazasına çırak olarak küçüklüğünden itibaren alıyor. Fakat Ali Emiri Efendi, genç Ali Emiri, çocuk Ali Emiri durmadan içeride kitap okuyor. Kendini eserlere, kitaplara o kadar veriyor ki gelen müşterilerle ilgilenmeye bile vakit bulamıyor. Hatta kumaş almak için içeri giren, dükkana gelen kimselere rafları göstererek kumaşlar orada, istediğinizi indirin, istediğiniz kadar alın, beni meşgul etmeyin diye bir takım sözler söylediğini gören babası, efendim oğlunun ticaret erbabı olamayacağını o yaştan itibaren anlıyor ve kendisini ticaretten alıp medreseye veriyor. Dayısından dersler alıyor. O zamanki büyük alimlerden dersler görüyor. Ali Emiri Efendi kendisini mükemmel bir şekilde yetiştiriyor. ve çok önemli bir şairdir aynı zamanda. Hatta ezberinde 100 bin beyit olduğunu kendisi hatıratında söylüyor. Böyle çok renkli bir şahsiyet olan Ali Emiri Efendi'nin tabii ki en önemli özelliği bir kitabiyat alimi olması idi. Yani o kitapların efendisiydi. Bilmediği, görmediği, okumadığı, sayfalarını çevirmediği kitap yoktu dersek pek de mübalağa etmiş olmayız. Ordinarius Profesör Süheyl Ünver hocamız diyor ki, biz gençliğimizde Millet Kütüphanesi'ne gider araştırma, inceleme yapardık. Derken kütüphanenin müdürü ve hafızı kütübü Ali Emiri Efendi konuşmaya başlayınca hemen elimizdeki kağıtları, kalemleri bırakır, Hazreti saatlerce dinlerdik, vaktin nasıl geçtiğini bilmezdik. Böyle sohbetine doyum olmayan bir kimse idi Ali Emiri Efendi. Bu kadar hoş sohbet bir insan olan Ali Emiri Efendi'nin ikinci adresi de Sahaflar Çarşısı'ydı. Haftanın iki günü, üç günü sahaflara gider, yeni eserler alır. Yeni eserler dediğimiz tabii eskiden kalma yeni eserler. Mithat Cemal Kuntay'ın ifadesiyle Ali Emiri Efendi Sahaflar Çarşısı'nda kitap keşfine çıkardı. Yeni eserler keşfederdi. İşte yine bu mutat ziyaretlerinden birini yapıyor. Sahaflar Çarşısı'nda dolaşıyor. Derken oradaki sahaf esnafından, kitapçılardan Burhan Bey kendisine bir kitap gösteriyor. Efendim şu kitaba bir bakar mısınız? Yeni geldi deyince tabii Ali Emiri Efendi büyük bir merakla ve tecessüsle kitabın bohçayı açıyor. İçinden çok enteresan bir eser çıkıyor. Daha sayfaları çevirir çevirmez bunun antika bir kitap olduğunu, çok kıymetli bir eser olduğunu Ali Emiri Efendi o derin kitabiyat bilgisine ve hislerine dayanarak anlıyor. Ama kitapçı fiyatı yükseltmesin diye çaktırmadan bir takım tavır ve hareketlerde de bulunuyor. Tabii fiyatını soruyor. Kitapçı Burhan Bey 30 altın diyor. Pahalı diyor bu eser, yani bu fiyata pahalı, biraz tenzilat olmaz mı deyince Ali Emiri Efendi, kitapçı Burhan Bey, efendim bu kitap bana ait değil, konsinye olarak dükkanımda bulunuyor. Yaşlı bir hanım getirdi, bu yaşlı hanım eski paşalardan birisinin hanımıymış, kocası vasiyet etmiş, ben öldükten sonra bu kitabı satmak mecburiyetinde kalırsan Sahaflar Çarşısı'nda Burhan Bey'e götür, 30 altından da aşağı verme diye vasiyet etmiş. Durum böyle olduğu için bir indirim yapamayacağım deyince Ali Emiri Efendi, ha şimdi işin rengi değişti. Madem kadıncağız da muhtaç birisiymiş, peki diyor, denilen fiyata almayı kabul ediyor. Elini cebine atıyor ama o kadar parası yok. 15 altın lira var. Şimdi burada durum çatallaşıyor, kritikleşiyor. Bırakıp gitse o sırada birisi gelip bu kıymetli eseri alabilir. Fakat parası da çıkışmıyor. Rivayete göre iki durum söz konusu oluyor. Bir rivayete göre çevik ve ani bir hareketle Ali Emiri Efendi dükkanın kapısını hızla çekiyor ve dükkan sahibini içeride bırakarak kapıyı kilitleyip çıkıyor, parayı bulup geliyor. Efendim parayı tamamlayıp geliyor ve bu eseri alıyor. Tabi söylemek lazım, bu eser öyle sıradan bir kitap değildi. Yüzyıllar önce büyük Türk bilgini, lügatçısı, alimi, meşhur ve maruf Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmış olan ve Türkçenin Arapçadan dahi üstün bir lisan olduğunu ispat etme amacını güden meşhur lügat, meşhur eser Divan-ı Lügati Türk idi bu. Yani Ali Emiri Efendi sayesinde bu eser kültürümüz kazandırıldı. İşte parayı böylece tamamlıyor. Bir rivayete göre de orada bekliyor Ali Emiri Efendi. O sırada dükkanın önünden, Sahaflar Çarşısı'ndan geçmekte olan Darülfünun müderrislerinden, hocalarından edebiyatçı, tarihçi, önemli bir insan var. Ali Emiri'nin de arkadaşıdır. Faik Reşat Bey oradan geçiyor. Faik Reşat Bey'den borç istiyor. Faik Reşat Bey mevcut parasını veriyor. Fakat o da yetmiyor. Hemen eve gidiyor Faik Reşat Bey. Üstünü tamamlıyor, geliyor. Ali Emiri Efendi de 30 altın lirayı vermek suretiyle Kaşgarlı Mahmud'un kaleminden çıkan Divan-ı Lügat-ı Türk'e sahip oluyor. Efendim birkaç kuruş da bahşiş veriyor tabii kitapçı Burhan Bey'e. Ali Emiri'deki heyecanı, merakı artık tasavvur edemezsiniz. Öyle hızlı çıkıyor ki dükkandan, arkasına bile bakmıyor ki dükkancı, kitapçı belki pişman olur da kitabı geri ister diye hızlı hızlı gidiyor hemen divan yolunda. O zaman Diyarbakırlı şairlerin, başta Ziya Gökalp olmak üzere Diyarbakırlı şairlerin, efendim bilginlerin, gazetecilerin devam ettiği Diyarbakır kıraathanesine gidiyor, içeri giriyor, elini kaldırıyor. Bu akşam bütün çaylar benden, ben bir hazine keşfettim. Hazine neymiş? Türkistan ülkesini keşfettim diye ballandıra ballandıra, dallandıra dallandıra, dillendire dillendire bu eseri anlatıyor. Tabii önce Ziya Gökalp'in ağzının suyu akıyor. Kaç defa eseri görmek istiyor. Fakat Ali Emiri Efendi Ziya Gökalp'e bir türlü eseri göstermiyor. Tabii o zaman kültür çevrelerinde bu büyük bir yankı yapıyor. Hadise devrin sadrazamı, yani başbakanı olan Talat Paşa'nın da kulağına gidiyor. O netameli, o sıkıntılı yıllarda bile Talat Paşa da konuyla ilgileniyor. Fakat gariptir ki Ali Emiri Efendi sadrazam Talat Paşa'ya dahi eseri göstermek istemiyor. Ama Talat Paşa bir taktik uyguluyor. Bir merasimle o zamanki Adliye Nazırı'nın evine geliyor. Onu övücü sözler söylüyor. Ali Emiri Efendi de tabii bundan hoşlanıyor, gururlanıyor. Şöyle eseri uzaktan göstermek şartıyla açıyor, gösteriyor, takdim ediyor. Talat Paşa işte yalvarıyor, rica ediyor. Bunu basalım, bütün Türk dünyasına yayalım. Bu çok kıymetli bir eser. Efendim işte Ali Emiri Efendi yine mırın kırın ediyorsa övücü sözlere dayanamıyor. Diyor ki bir şartla bu eserin yayınlanmasına müsaade ederim. Nedir o şart? Matbaa tasihlerini Kilisli muallim Rıfat Bilge yapacak diyor Ali Emiri Efendi. Tabii bu şart hemen dünden kabul ediliyor. Ama unutmayalım ki Kilisli muallim Rıfat Bilge de Farisi edebiyatını, Farsçayı, Osmanlıcayı, Arapçayı çok iyi bilen önemli bir kalem. Üstelik de bir karakter adamı, yani Ali Emiri Efendi'nin son derece güvendiği bir kimse. İşte efendim bu kıymetli eser, Türk dünyasının bu şaheseri Ali Emiri Efendi tarafından ilk defa sahaflar çarşısında keşfediliyor. Talat Paşa araya giriyor, muallim Rıfat Bilge tahsihlerini yapıyor. Böylece kültürümüze kazandırılıyor. O günden bugüne kadar Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu bu eseri basmaya devam ediyorlar. Demek ki Ali Emiri Efendi'nin bu millete yaptığı en büyük hizmetlerden biri, yıllar boyu topladığı kitaplarını milletine bağışlamak ise, diğer bir önemli hizmeti, hatta daha ve en önemli hizmeti ise Kaşgarlı Mahmud'un bu kıymetli, bu değerli, bu muhteşem, bu muazzam, bu mübarek eserini kültürümüze kazandırmış olmasıdır. Ali Emiri Efendi'nin kütüphanesi günümüzde de hizmet veriyor. Fatih'te Millet Kütüphanesi adıyla kültürümüze hizmet etmeye bugün de devam ediyor Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak. Bu tarihi binada 17. yüzyıldan kalmıştır. Erzurumlu Şeyhülislam Feyzullah Efendi'nin hadis medresesi idi bu bina. 1916 yılında vakıfların izniyle Ali Emiri Efendi'ye kütüphane olarak veriliyor. Demek ki İstanbul'umuzda Süleymaniye Kütüphanesi gibi, Beyazıt Devlet Kütüphanesi gibi Ali Emiri'nin tesis ettiği Millet Kütüphanesi de önemli bir kültür hazinesi olarak kitap meraklarına hizmet vermeye devam ediyor. Koca bir ömrü kitapların arasında geçiren, eser toplamakla değerlendiren Ali Emiri Efendi, 1924 yılında vefat edince vasiyetine uyularak Fatih Camii'ne getirildi. Kalabalık bir cemaat tarafından namazı kıldırıldı ve o gün bütün kitapçı esnafı dükkanlarını kapatarak bu önemli zatın cenazesine iştirak ettiler. Tabutu omuzlar üstünde kendi kütüphanesinin önünden teberrüken geçirilirken ilginç bir harekette bulunuldu ve 5 dakika kütüphanenin önünde duruldu. Tabut daha da yukarıya kaldırılarak 5 dakika böyle parmaklar üzerinde bekletildi kendi kütüphanesinin önünde. Sonra Fatih Haziresi'ndeki bu ebedi istirahatgahına tevdi edildi. Hazire'deki diğer önemli şahsiyetlerin mezar taşlarında olduğu gibi Ali Emiri Efendi'nin mezar kitabesinde de ilginç bir yazı bulunuyor. Kendi hemşehrisi olan ve günümüzün hattatlarından da en meşhuru kabul edilen Diyarbakırlı, eski deyimle Diyar-ı Bekirli Hattat Hamit Efendi tarafından mezar kitabesi yazıldı. Evet, Hüvel Baki dedikten sonra şöyle devam ediyor kitabe. Fatih'te Millet Kütüphanesi müessisi yani kurucusu, Efazıl-ı İslam'dan yani Müslümanların faziletlerinden ve Şüerayı Zevil İhtiram'dan yani herkesin kendisine saygı duyduğu şairlerden, Fahrül Üdeba, edebiyatçıların kendisiyle övündüğü Diyar-ı Bekirli Ali Emiri Efendi merhumun karargahı ebedisidir. Yani ebedi karargahıdır diye kitabe bitiyor. Tabii doğum tarihi var, vefat tarihi var ve Hattat Hamit imzasını, ünlü hattatımızın imzasını da burada görüyoruz. Evet, kitapların efendisi Ali Emiri Efendi ebedi uykusunu işte burada Fatih'in komşusu olarak uyuyor.
İstanbul'un en öne çıkan tarihi sembollerinden birisi de Galata Kulesi. Bu kule genellikle yangın gözetleme kulesi olarak bilinir. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Satan, Galata Kulesi'nin tarihini anlatırken daha önce hangi amaçlarla kullanıldığını Kültür AŞ tarafından hazırlanan bir program için özetledi. Satan, ilk olarak 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından yapılan kulenin tarihi seyrini anlatırken hayli ilginç bilgiler verdi.
Galata Kulesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu zamanında deniz feneri olarak yapılmış. Fakat bu yapı ahşap yapıldığı için zaman içerisinde yok olacak. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kule ise 1349 yılında Cenevizliler tarafından yapılmış kuledir. Bizans zamanında Cenevizliler tüccar ve denizci bir millet olarak bu bölgede bir ticaret imtiyazı elde etmişlerdi Galata bölgesinde ve bu bölgede bir kale yapmışlardı. Aslında bir ticaret üssü diyebiliriz buraya. Akdeniz ve Karadeniz ticaretini kontrol edecekleri bir ticaret üssü. Bu kalenin içerisinde birçok başka kuleler de vardı. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kule bunların en büyüğü ve en gösterişli olanı ve bugüne kadar da elimizde kalan son kule. 7. yüzyıldan 21. yüzyıla uzun bir tarihi var. Çok olaylar yaşadı. Aslında bizim bütün imparatorluğumuzun olaylarına tanık oldu diyebiliriz. Dolayısıyla kule tarihi bakımından bir kere Cenevizliler bu kuleye ne isim verdiğini söyleyelim. Genelde bilinmiyor. Cenevizliler buraya İsa Kulesi diyorlar. Hazreti İsa adına yapılmış bir kule. Amacı tabii ki etrafa hakim olmak, ticarete hakim olmak, bir üstünlük elde ediyor tabii. Bundan çok Bizans rahatsız olmuş bir kere. Çok yüksek bir bina olduğu için. Zaten Bizanslılar da bu kuleye büyük kule diyorlar. Hala düşünsenize 700 yıl sonra bile çok gösterişli bir binadayız. Bunun o yıllardaki cesametini tahmin etmek zor değil. Şöyle 1445 yılında 1445-46 yıllarında çok ilginç bir olay var. Cenevizliler Osmanlılara müracaat ederek bu kulenin büyütülmesini, daha da yükseltilmesini istiyorlar. Fakat bunu yapabilmek için de Osmanlı Devleti'nden Sultan II. Murat'tan para ve malzeme desteği istiyorlar. Fakat ilginç bir şey, Cenevizlilerin tipik özelliğini göstermesi bakımından tarihte belki de ilk sponsorluk anlaşması diyebiliriz. Sultan Murat'a evet bize destek verirseniz sizin adınızı bu kulenin bir yerine plaket olarak asarız diyorlar. Fakat bunu Cenevizliler merkezden duyunca derhal sert bir cevapla böyle bir şey olamaz, Türklerden bunu almayın diye bir sert yazı yazıyorlar. Osmanlılar zamanında ise kule Fetih'te bir kere onu da belirtelim. Fetih'te bu bölge, Galata bölgesi savaşmadan Osmanlı Devleti'ne intikal etmiştir. Dolayısıyla Fatih zamanında da bu bölge yine Cenevizlilerin ticari imtiyazlarını korudukları bir bölge olmuş. Zağnos Paşa'nın bu kuleyi kuvvetlendirdiğini, tamir ettiğini biliyoruz. 16. yüzyılda buranın bu tabii Galata Kulesi hemen Galata rıhtımının ve ilerideki tersanenin yanı başında olduğu için tersanede çalışan özellikle de daha fazla savaş esiri bunlar. Savaş esirlerinin kaldığı bir yer olarak kullanılıyor. 17. yüzyılda burası daha ziyade depo olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin ifadesine göre. 18. yüzyıla geldiğimizde ise burası İstanbul'daki yangınların takip edilmesi için bir merkez olarak seçilmiş. Yani burada İstanbul'un her yeri görülebildiği için gözcüler konulmuş ve bu gözcüler herhangi bir yangın çıkması halinde itfaiye teşkilatına haber veriyorlar. Bunu duyurabilmek için de yangının herhangi bir yerde bir yangın olduğunu duyurabilmek için de buraya büyük kösler, büyük davullar konulmuş. Yine 3. Selim'den itibaren buranın aynı zamanda mehterhane olarak da kullanıldığını biliyoruz. Ve burada günün belli saatlerinde mehter çalındığını, nöbet vurulduğu kayıtlarda geçiyor. En önemli olaylardan bir tanesi herhalde 1509 yılında İstanbul'un geçirmiş olduğu deprem. Bu deprem İstanbul tarihi bakımından da çok önemli. Çünkü 45 gün devam ettiği söyleniyor bu depremin artçı sarsıntılarla beraber ve İstanbullular buna küçük kıyamet demişler. Bu küçük kıyamet depreminde 1509 depreminde kulede hasar görmüş. Yangın gözetlemek için kullanılmış ama maalesef kendisi de yangınlardan kurtulamamış. 1794 büyük İstanbul yangınında kulede zarar görmüş. Daha sonra 1834 yılında tekrar bir yangın söz konusu ve bu yangından sonra 1834'te Sultan II. Mahmut buraya bizzat gelmiş, kuleye çıkmış ve buraya bir saat takılmasını da istemiş. Fakat bu saat takılamamış bildiğimiz kadarıyla, nerede olduğu da bilinmiyor. Bazı kayıtlarda Napoli kralının bir saat gönderdiği de söyleniyor fakat bu saatin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama Sultan Mahmud'un böyle bir talebi olmuş. Burası tekrar restore edilmiş. Ve bu haliyle aşağı yukarı Cumhuriyet'e kadar intikal etmiş. Cumhuriyet döneminde buranın 1959-60 kış aylarında başına bir hadise daha gelmiş. Buraya yerleştirilmiş bulunan, üst kata yerleştirilmiş olan bir jeneratör herhalde çürümelerden dolayı çökmüş. Dolayısıyla iç yapıya büyük bir zarar vermiş. Ve burası 1964 yılından itibaren tekrar büyük bir restorasyona girmiş. İstanbul Belediyesi tarafından restore edilmiş ve 1967 yılında hizmete açılmış. Bu 64-67 arasındaki restorasyonda kuleye ilk defa asansör ilave edilmiş ve bu üst kat lokanta ve lokal olarak halkın hizmetine açılmış. Galata Kulesi ile özdeşleşen bir isim Hazarfen Ahmet Çelebi, 17. yüzyılda İstanbul'da uçma denemeleri yapan birisi. Kendisine tahtadan bir kanat yapmış ve bunları giymiş. Sonra elleri marifetiyle hareket ettiriyor ve bu haliyle bu kuleye çıkıyor ve kuleden Üsküdar istikametine doğru atlıyor ve havada kanat çırparak ve rüzgarın da büyük ihtimalle büyük yardımıyla beraber aşağı yukarı 6 kilometrelik bir uçuş gerçekleştiriyor. Boğazı geçiyor, Üsküdar'ın Doğancılar mevkiine iniyor. Bu hakikaten hem Türk havacılık tarihi bakımından hem insanlık tarihi bakımından da çok önemli ve anlamlı bir olay.
Thank you.
ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.